Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi arkadaşlar Saffat suresinin 75 ve 114. ayetleri arasını işlemeye başlamışız podcastlerde ve Hazreti Nuh'tan bahseden giriş kısmındaki ayetleri okumuşuz. 83. ayette tam Hazreti İbrahim'den bahseden bölümde kalmışız arkadaşlar. Ve inne min şi'atihi le İbrahim ve şüphesiz onun şiasındandır elbette İbrahim. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinden okuyoruz. Orijinalinden okuyoruz biz bu tefsiri ve elimizden geldiğince de açıklamaya çalışıyoruz. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinin bir özelliği arkadaşlar, baş kısmının ve son kısmının çok geniş geniş olması ama ortalarda biraz koşturmuş merhum. Neden? Sebebini şöyle açıklıyorlar. Bu tefsiri yazmaya başlamış. Tabii ki çok şahane arkadaşlar. O giriş kısmı, o besmele tefsiri, o Fatiha tefsiri şahane yani. Bakmış ki böyle yazmaya devam ederse ömrü vefa etmeyebilir. Zaten kalp hastasıymış kendisi. Bunun üzerine ortalarda hızlanmış. Böyle daha hızlı hızlı, daha kısa kısa gitmeye başlamış. Hatta bazı hele kıssaların anlatıldığı yerleri meal verip geçmiş yani. Sonlarda bakmış ki yaşıyor. Yine son kısmı daha detaylı anlatmış. Dolayısıyla biz de şimdi bu hızlandığı yerlerdeyiz yani. Hatta bazı ayetlere temas bile etmeyecek, mealini verip geçecek. Yani 83. ayet bize ne demiş oldu? Hazreti İbrahim de Nuh'un şiasındandır. Şia kelimesini biz nereden biliyoruz arkadaşlar? İran'ın mezhebi olarak biliyoruz. Başka bir anlamı olduğunu bilmiyoruz. Halbuki Şia bir kimsenin arkasında izince giden taraftarları, peyrevleri demektir. Dolayısıyla İranlılar veyahut da işte yeryüzündeki başka ülkelerdeki Şiiler, öyle diyelim. Şiatü Ali, yani Hazreti Ali'nin peşinden gittikleri için onlara bu isim verilmiş. Efendim, Ali grubu gibi düşünün. Yani burada da Cenab-ı Hak bu kelimeyi lügat anlamıyla kullanıyor ve Hazreti İbrahim'in de Nuh'un soyundan, onun arkasından giden, onun yolunu izleyenlerden olduğunu söylüyor. İbrahim aleyhisselam da iman ve ihlas esnasında ve Allah yolunda müşriklere karşı mücahede hususunda ve şeriatının teferruatında değilse de usulünde onun izince gitmiştir. Hazreti Nuh'u arkadaşlar pek çok özelliği var. Kur'an-ı Kerim'de genişçe anlatılan peygamberlerdendir ve ulul azm peygamberlerdendir Hazreti Nuh. Beş peygamber ulul azm peygamberdir. Yani çok mücadele etmiş. Mücadelesi hani tarihe geçmiş olan peygamberler. Bunların ilki Hazreti Nuh'tur. Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre, yani başka bir yerde geçseydi aman İsraili rivayet bunlar diye itibar etmezdik. Nasıl tevil edeceğimizi bilemediğimiz için Kur'an'da da geçtiğine göre böyle susup kalmışız. 950 yıl kavmini dine tebliğ etti, davet ettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim bize. Yani müthiş bir süreklilik, müthiş bir azim, müthiş bir sabır. Asla davasından dönmüyor. Yani okumanızı tavsiye ederim Hazreti Nuh'u, hayatını. Mesela bir rivayette arkadaşlar gemi yapması emredildiğinde önce ağaçları dikmiş. Yani gemi yapılacak ama hani şu ağaçlar. Önce ağaçlar dikiyor. Ağaçların gemi yapacak hale gelmesini 120 yıl bulmuş. Yani sabra bakın. Ve bu sırada tabii tufan olacak bak filan diye anlatıyor ama ortalık günlük güneşlik yani. Hani bizim çağımıza da çok büyük mesajlar veriyor Nuh kıssası. Neyse konumuz o değil. Burada vurgulanan o da Hazreti İbrahim de iman ve ihlas konusunda ve Allah yolunda müşriklerle mücadele konusunda ve şeriatının usulünde Nuh'un yolundan gidiyor. Nuh'un aynısı. Teferruat farklı olabilir ama esaslar, şeriatların esasları bütün dinlerde, bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde aynıdır. Bunu biliyoruz. İman esasları değişmez. Ve temel ibadetler değişmez. Sonra arkadaşlar, yani Hazreti İbrahim'in hayatını da okumanızı tavsiye ederim. Onun hayatı da baştan sona bir mücadeledir arkadaşlar. Üstelik vahiy öncesinde de, yani peygamberlerin çoğu bildiğimiz kadarıyla vahiy aldıktan sonra mücadele, kavimleriyle mücadele etti. Yani görevlendirildikten sonra kavimleriyle mücadele etmeye başlamışlar. Ama Hazreti İbrahim öncesinde de aklını kullanarak, düzgün akıl kurallarıyla işleterek aklını, kainatı gözlemleyerek, içinde bulunduğu topluluğun, yani düşünebiliyor musunuz? Bütün kavminiz bir şeye inanıyor, siz tek başınıza o şeyin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Tek başınıza ve genç biri. O antik dünyayı düşünün yani böyle hani ermiş, bilge yaşına gelmiş, işte herkesin itibar ettiği biri değil. Genç bir delikanlı yani olarak bunu yapıyorsunuz ve asla vazgeçmiyorsunuz. İşte vahiy ne zaman geldi, hangi andan sonra peygamber olarak devam etti bu mücadeleye bilmiyoruz. Sonra ateşe atılıyorsunuz. Oraya babanızla mücadele ediyorsunuz, kavminizle mücadele ediyorsunuz, ateşe atılıyorsunuz. O ateşe atılma sınavını düşün. Yani bunu söylemek kolay, dile getirmek kolay. O anı yaşadığınızı düşün. Yani insan derdi ki, ya şuradan bir tevil yapsam mı? İşte ne bileyim son anda Allah hani hayatı kurtarmak için bizim şeriatımızda mesela yalan söylemeye izin veriyor. Hani Selman-ı Farisi neydi? Ammar bin Yasir örneğini hatırlayın. Efendim, bir şeyler diyebilirdi yani. O aklını asla yani kendisini böyle kurtaracak, düze çıkaracak, işte ne bileyim selamet kendince yani tırnak içinde selamete erdirecek şekilde kullanmıyor. Hak ve hakikat neyse o doğrultuda kullanıyor aklını. Müthiş bir karakter. Bu karakter demişken arkadaşlar, Hazreti İbrahim'le ilgili ayetlere bakmıştım ben Kur'an-ı Kerim'den, işte ödevimiz için. Ve orada Hazreti İbrahim'in karakterini anlatan ayetleri tespit ettim. Niye arkadaşlar? Çünkü bizim hangi konuda olursa olsun arkadaşlar, mesela işte okuyorsunuz bir meslek edinmek için veya ailede bir problemle karşılaşsınız, o problemle mücadele ediyorsunuz veya İş hayatında kariyeriniz var, orada bir bunalıma, bir sıkışıklığa geldiniz. Yani orada bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Veya inancınızı yaşamak için arkadaşlar. Sarf edeceğimiz güç, doğru kelişim karşımda psikologlar, işte bir şey hocalar, mocalar var yani. Nasıl kekeleyerek konuşuyorum farkındasınız. Sarf edeceğimiz güç arkadaşlar büyük ölçüde karakterimizden aldığımız güçtür. Yani bildiklerimiz bizi güçlü kılmaz. Yanlış anlamayın bunu. Bilgi çok büyük bir güçtür. Ama eğer ona kalbimiz, inancımız, duygularımız eşlik etmiyorsa, sadece böyle ansiklopedi gibi, hani açılınca evet kafamızda böyle bir bilgi var. Ama tam teslim olmamışız o bilgiye. Yani duygular eşlik etmiyor. Şimdi Jules Payot'un İrade Terbiyesi kitabını tekrar 505. kere tavsiye edeceğim. Efendim, duygulara eşlik etmiyorsa, etti diyelim arkadaşlar, etti. Yani hem inanıyoruz hem biliyoruz ki şöyle yapmamız lazım. Ama tırsağın tekiyiz. Korkağız. Ahmet Hamdi Akseki'nin tabiriyle hilmi himari ahlakındayız. Hilmi himari ne demek arkadaşlar? Eşek yumuşaklığı. Yani ne yüklesen çekiyor. O hilim değildir diyor, o hilmi himaridir diyor. Ahlak derslerini okumanızı tavsiye ederim. Ne bileyim yani başka zaaflar var karakterimizde. Kaygılıyız, aşırı kaygılıyız, korkağız. Kendimize güvenmiyoruz. Yine yürütemeyiz. Onun için karakterin ben inancın üzerinde yükseleceği çok önemli bir zemin olduğunu düşünüyorum. Yani bak bu zemin, bina falan bugünlerde çok gündemimizde. Zeminin sağlamlığı dini ve ahlaki konularda karakterin sağlamlığıdır arkadaşlar. Bizim bütün inancımız, bilgimiz, kariyerimiz, ne ahlakımız, her şey. Tabii ahlak aslında karakter demektir. O ahlakın o karakterin üstünde yükselir. Bu bakımdan yani Hazreti İbrahim de helal olsun be aferin falan basit bir şey değil yani. Nasıl yaptı bunu? Hangi karakterle? Mesela Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Hazreti İbrahim, yalnız sure isimlerini not etmemişim, sure numaralarıyla not etmişim. 38. surenin 45. ayetinde ulil eydi vel ebsar deniyor. Hazreti İbrahim için. Güç ve basiret sahibi. Güçlü bir karakter yani. Hep biz Hazreti İbrahim böyle evva, halim, böyle gözü yaşlı falan. Peygamberleri de hep öyle anlatma taraftarıyız. Buna çok dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bunu yapmayın. Çünkü yine Ahmet Hamdi Akseki merhumu analım. Bir fazilet aşırıya gittiğinde fazilet olmaktan çıkar, rezilete dönüşür arkadaşlar. O fazilet olmaktan çıkar. Güçlü ve basiret sahibi, yani ileri görüşlü, aklı çok iyi çalışıyor ve güç, kudret sahibi. Korkak değil yani. 11. surenin 75. ayetinde içli, yumuşak huylu kendini Allah'a vermiş. Hayda, şimdi ötekiyle çelişmedi mi sizce bu? Çelişmiyor işte arkadaşlar. Bunlar birbirini tamamlıyor. Yani güçlü ama zorba değil. Güçlü ama böyle başkalarına küçük gören, böyle kibirli değil. Son derece yumuşak huylu, merhametli ve kendini Allah'a vermiş. 37. surenin 84. ayetinde kalbi selim sahibi. Bu şimdi bizim okuyacağımız ayet, birazdan gelecek. 16. surenin 127. ayetinde Allah'a yönelen ve ona boyun eğen bir önder, lider tabiatı var Hazreti İbrahim'in. Çünkü seni imam yapacağız dedi ya bugün okuduğumuz ayetlerde. Cenab-ı Hak söyledi, seni biz önder yapacağız dedi. Önder şeyi var, karakteri var. Şimdi burada espri yapıyorum arkadaşlar, camide de espri mi olur deyip ciddiye almayın. Espri yapacağım. Anasız babasız mağarada büyüdüğü için olabilir bütün bunlar. Yani çünkü bizi törpüleyenler genellikle ailemiz ve yakın çevremiz oluyor. Burası şaka lütfen. Yanlış anlamayın. 16. surenin 121. ayetinde şükreden bir kul. Çok şükrediyor. 21. surenin 51. ayetinde olgun, rüşt sahibi. Yani fevri değil, heyecanlarıyla, dürtüsel davranmıyor. Heyecanlarıyla davranmıyor. Ve 21. surenin 73. ayetinde önder, yine tekrar geçiyor. Arkadaşlar, bu bölüme bakılırsa, o bölüm yani 21. surenin 73. ayetinin içinde yer aldığı ayetler grubuna bakılırsa, önderliğin kuvvetli inanç, cesaret, yaratıcı zeka ve inancına sonsuz güvenle alakasını görebilirsiniz. Önderlik bunlarla mümkün. Ayrıca bu önderlik Bakara suresinin 124. ayetinde de geçiyor ve Bakara suresinin 130. ayetinde bugün okuduk. Seçilmiş ve seçkin. Allah seçmiş onu. Yani bu biraz da vehbi arkadaşlar. Peki bu özellikler sadece Hazreti İbrahim'e mi verilmiştir? Hayır, Cenab-ı Hak her millete, her topluluğa, kıyamete kadar bu özelliklere sahip insanlar vermeye devam edecektir. İşte biz onun kanatlarını kırmadan büyütebiliyorsak, efendim törpülemeden, teşvik ederek, geliştirerek büyütebiliyorsak. Yalnız bir kanaatim var, yanlışsam lütfen şimdi hemen düzeltebilirsiniz. Bu tip karakterler arkadaşlar ilk önce ana babalarına zorluk çıkarır. Nitekim Hazreti İbrahim de ilk önce babasıyla mücadele etti. Hatırlayın. Niye? Çünkü o liderliğini nerede gösterecek? Önce evde. Önce evde gösterecek. İşte biz orada sabredebilirsek, orada o liderlik mi, zorbalık mı, kibir mi, özgüven mi, bunları güzelce ayırt edip, özgüvenini destekleyip, kibre gitmesini engelleyecek, işte liderliğini destekleyip, zorbalığa dönüşmesini engelleyecek şekilde yönlendirebilirsek, şahane bir şey çıkar oradan. Ama çoğu zaman bu işimize gelmiyor. Çünkü bir, öyle kaldı mı bilmiyorum ama benim kuşağım bilhassa bir göz kaş hareketiyle hükmedebildiği çocukları en iyi yetiştirilmiş çocuklar zannediyor. Evet. Neyse, istediğim kadar dokundurdum. Devam edebilirim kaldığım yerden. Akıllı uslu. Evet. Bu bittikten sonra soruları alayım. Çünkü bu dersi kaydediyoruz ya, tamamen bitsin. Ondan sonra soruları alayım arkadaşlar. Evet. Ve inne min şi'atihi le İbrahim iz ca'e rabbehu bi kalbin selim. İşte az önce söylediğimiz ayet. Rabbine kalbi selimle geldi. Kalbi selim İslam ahlakında ve tasavvufunda çok işlenmiş bir terimdir arkadaşlar. Dost doğru kalp demek. Dost doğru kalp arkadaşlar ulaşmamız gereken bir meziyet midir? Kaybetmememiz, korumamız gereken bir meziyet midir? Yani kalbi selim bize verilmiyor da sonradan mı kazanıyoruz? Bize veriliyor da sonradan mı kaybediyoruz? Bir tartışma. Arkadaşlar benim kanaatim herkesin kalbi selimle doğduğudur. Hazreti İbrahim'in farkı onu ölene kadar korumuş ve kalbi selimle Allah'ın huzuruna varmıştır. İdca'e rabbehu. Rabbin yani veye kıyamet günde Allah'ın huzuruna kalbi selimle çıkmıştır. Çocukların kalpleri tertemizdir. Hiçbir art niyet taşımazlar. Efendim bizden öğrenirler yani diğer şeyleri. Burada tabii imanın yerinin kalp olduğuna da temas etmek lazım. Her ne kadar akılla Hazreti İbrahim Allah'ı buldu, Rabbini, yaratıcısını buldu biliyoruz o serencamı. Ama arkadaşlar oradaki akıl da kalpten bağımsız bir akıl değildir. Yani akılla kalbin, zaten akılla zeka arasındaki farkı da dikkate alırsak zekayı genelde problem çözme, aklı ise hakikati bulma, doğruyu bulma aracı gibi düşünebiliriz. Burada bu akıl, yani bize hakikati gösteren akıl kalpten bağımsız olarak çalışmaz. Kalple birlikte çalışır. Ne demiş Elmalı? Selim kalp, tertemiz, her lekeden salim. Allah sevgisinde halis, tamamen ona teslim olmuş kalp. Kalp nasıl lekelenir? Arkadaşlar bu da meşhur hadis-i şerifte hepiniz biliyorsunuz ama ben bir kere daha tekrar edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbini tertemiz cilalı bir aynaya benzetiyor. Bu ayna metaforu çok kıymetli çünkü o ayna neyi yansıtacak arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını yansıtacak. Onun tecellilerini yansıtacak, bizim ahlakımıza dönüşecek o isimlerin bize düşen payı. Tertemiz cilalı bir ayna gibidir müminin kalbi. Ne zaman oraya bir şey, ne zaman o kişi bir günah işlerse o aynaya bir siyah nokta düşer diyor. Leke, yani kalbin lekelenmesi arkadaşlar davranışlarımız yoluyla oluyor. Davranışlarımız yoluyla oluyor. İlk hatayı yaptığınızda, bir şeyi ilk yaptığınız zamanı düşünün. Bir rahatsız olur insan değil mi? Mesela ilk kez çok yediğinizde nasıl rahatsız olur insan? İlk kez yalan söylediğinde, ilk kez sigara içtiğinde, bunların hepsini ben denediğim için, ilkinde nasıl rahatsız olduğunu bilir insan yani. Ne bileyim, siz de bilirsiniz. Bana en masum sizmişsiniz gibi bakmayın yani. Şimdi, ilk kez mesela bir hakikati sakladığında, yani bir şey orada ortamda başım derde girmesin diye söylemiyor mesela. Nasıl vicdanlısızlar. Ama bunu yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça işte kalp aynası örtülür arkadaşlar. O siyah noktalar bir kapatır tamamen. O kalbin mühürlenmesi budur. Kalbin mühürlenmesinde Elmalı Hamdi Yazır kişinin kendisine alışkanlıklar yoluyla ikinci bir fıtrat edinmesi olarak yorumluyor. Alışkanlıklar yoluyla. Onun için davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklara dönüşür, alışkanlıklara dikkat edin, kadere dönüşür diyen söz çok isabetli bir söz. Peki bu lekeleri nasıl temizleyebiliriz? Tevbeyle arkadaşlar. Tevbeyle, helalleşerek, yani düzelterek, hatamızdan geri dönerek. Kalbi selim, tertemiz, her lekeden salim, Allah sevgisinde halis, tamamen ona teslim olmuş kalp. Şimdi böyle bir karakter yani Hazreti İbrahim. Bu bilgiyi verdikten sonra اِذْ قَالَ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Buraları açıklamamış. Hazreti İbrahim 85. ayette babasına ve kavmine dedi ki neye tapıyorsunuz? Bu soru sorma yönteminin, şimdi felsefe bilgim de çok iyi değil ama tarihte sofistlerin yöntemi miydi? Arkadaşlar, soru sorarak düşündürme. Biz, acizane tabii kendimi anlatıyorum, sizin hepinizi nereden bileceğim? Ben kendim biraz da meslek deformasyonu olarak hep böyle hemen açıklamayı isteriz. Halbuki açıklama, soru sor, o düşünür ve cevabı verir aslında. Mesela bunu en iyi terapistler yapar. Sana sorular sorarak, yani o terapi odasına girdiğine pişman olursun. Çünkü kendi kendine itiraf ettirir sana. Bulmanı sağlar. Yani doğru sorulmuş sorular arkadaşlar, mantığı, aklı harekete geçirmenin ve hele de sıralı sorularsa, yani sonrasında şu, sonrasında şu falan gibi, felsefe tarihinde bunun örnekleri, çok güzel örnekleri var. Efendim, son derece düşündürücüdür. Üstelik de siz hiçbir şeyi empoze etmiyorsunuz. Sadece soru soruyorsunuz. Empoze ettiğinizde karşıda bir direnç uyanır. Yani ben bir şey söylüyorum, bir dakika ya, neden yapmak zorundayım, neden böyle, neden o dedi diye yapayım falan der kişi. Fakat kendisine bir soru sorulmuş ve dürüstçe cevap vermişse, biraz önce empoze edilseydi karşı çıkacağı şeyi kendi kendine kendisi bulmuş olur. Hazreti İbrahim de bu yöntemi çok kuvvetli ve iyi bir şekilde kullandığını görüyoruz. Burada çok kısa geçilmiş ama kıssanın anlatıldığı diğer yerlerde Hazreti İbrahim'in sorular sorarak, hatta kavmi evet ya biz ne yapıyoruz falan diyorlar bir ara yani. Biz ne yapıyoruz ya, putlara tapılır mı, ne saçma şey diyorlar. Sonra tekrar eski akıllarına geri dönüyorlar, sosyal baskı ve alışkanlıklar ve başka ekonomik sebepler nedeniyle. Soru soruyor kavmine, neye tapıyorsunuz? İfken aliheten dünallahi turidu. Siz sırf iftira olarak, yani ifk için Allah'tan başka ilahlara irade mi veriyorsunuz? Yani bunların iradesi var mı diyor. Bunlar bir şey dileyebilir mi? Bunların diledikleri olur mu? Böyle bir iradeleri var mı? İfken aliheten dünallahi turidun. Allah dışındaki ilahlara siz iftira olarak, tamamen iftira olarak, hiçbir gerçek zemini olmadan onlara efendim irade mi isnat ediyorsunuz? İfk, yalan dolan iftira demek ki Allah'tan başka ilah var demek yalancılıktır, iftiradır, buhtandır. Yani Allah'ın bugün geldiğimiz noktada benim görebildiğim arkadaşlar, ben bütün yazılanları, çizilenleri, bütün anlatılanları takip edemiyorum tabii ki. Görebildiğim kadarıyla bugün Allah var mı yok mu tartışılıyor arkadaşlar. Allah'tan başka tanrı var mı? Hani başka şeyler tanrı olabilir mi tartışılmıyor, dikkat ederseniz. Ama adına tanrı denmese de tanrıymış gibi onun yerine konulan şirk unsurları tabii ki devam ediyor hayatımızda. Yani kimine göre makam, mevki, kimine göre para, pul, kimine göre güç, kudret, nüfuz değişiyor. Sevdiği kişiler, sevgi nesneleri, bunlar değişiyor. Fakat hani hiç kimse artık bunları tanrı demiyor yani. Yine de tabii sesinizi çıkarmadan dinliyorsunuz, zaten susun dedim sonuna kadar. O yüzden mecburen susuyorsunuz. Yine de bu paganizme bir yani ufak şeyli de olsa, çok evrensel çapta olmasa da paganizme bir şey var, bir ilgi var arkadaşlar. Bu konuda da dikkatlerinizi çekiyorum. Belki çalışacak kardeşlerimiz olabilir bunun üzerinde. Yani işte şaman olmak isteyenler, ondan sonra Avrupa'nın eski Keltlerin falan inançlarını araştırıp onlar gibi o inançları tekrar diriltmeye çalışanlar, bunları böyle çok felsefi, çok sembolik, çok sanatsal bir takım yorumlarla, psikolojik bir takım yorumlarla, tabii ki onu tanrı demiyoruz ama işte şunu temsil ediyor falan diye efendim yeniden o inançları, çünkü tüketti insanlık yani. Tüketti. Şimdi böyle bir geriye dönüş gözlemliyoruz ama hiç kimse onlara gerici demiyor arkadaşlar. Aşırı gericiler mesela bunlar. Çok aşırı hem de. Yani kaç bin yıl önceye gidiyorlar. Keltlerden kalan eser bile yok yani. O kadar eskiler ama hiç kimse onlara ne kadar gericisiniz, bu kadar gericilik olur mu demiyor. Evet. Sizi duymuyorum bir, ikincisi ders bittikten sonra. Tamam. Fema zannukum bi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi, yani tek bir ilah, bütün bu alemleri yaratan, hakkındaki düşünceniz nedir? O konuda ne düşünüyorsunuz diye onlara sorular soruyor. Sonra arkadaşlar buraya kadar elmalı bir açıklama yapmamış. Fenazara nazraten fin nucum. Ve yıldızlara bakıyor, bir nazar kılıyor yıldızlara. Fekale inni sakim ve ben hastayım diyor. Şimdi her peygamber arkadaşlar biliyorsunuz geldiği dönemde insanlar arasında hangi konu revaçtaysa o konuda üstün bir hakimiyet hatta mucizeyle desteklenerek gönderilmiştir. Hazreti İbrahim döneminde de yıldızlardan geleceği çıkarma, yarın ne yapacaklarını çıkarma, yıldızlardan bilgi alma yaygın ve Hazreti İbrahim de onların çok itibar ettiği bir tarzı kullanıyor yani. Şimdi buna hayır diyemezler. Yıldızlara bakıyor, inceliyor ve bir nazar yürütüyor. Fenazara nazraten fin nucum derken nucumda bir nazar yürüttü. Nazar fikir demek arkadaşlar, araştırma demek. Mesela eskiler biz sadece nazarı nazar değmesi kelimesine indirgemişiz. Eskiler arkadaşlar bir kitapta bir yeri tam böyle akıllarına yatmadığı zaman vefihi nazar diye oraya not düşerler. Yani burayı bak, burayı araştır. Nazariye buradan geliyor bakın, teori demek. Yani bir düşünce, bir fikir sistemi hem de. Teori bir sistemdir. Dolayısıyla nazar hem bakmak anlamına geliyor hem de görüş, düşünce, fikir anlamına geliyor. Yahut bir bakıma baktı, bir bakışla yani bunu bilmiyoruz. Bundan bize mütebadir olan mana Sure-i En'am'da geçen فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبَى ayetindeki nazardır. İşte gece olduğunda yıldızlara baktı şeklindeki oradaki ra'a ile buradaki nazar aynıdır diyor. Bu suretle fekale inni sakim baktı ve ben hastayım dedi. Kavil efendim le illem yehdini rabbi le ekunenne minel kavmid dalin mealinde olur kavil. Yani bu anlamdadır. Buradaki hastalık olsa olsa. Yani ne demek ayet? Eğer Rabbim bana hidayet etmezse hiç şüphesiz ben sapkınlığa düşerim anlamındaki hastalık olabilir. Fakat müfessirin buna şöyle mana vermişlerdir. Kendileriyle beraber ibadet teklif ettikleri için, yani kavmi Hazreti İbrahim'e kendi ibadetlerine, kendi dinlerine katılmasını teklif ettiler. Ettikleri için nücumda baktı, bir bakıma baktı da ahkam-ı nücuma bakıyormuş gibi, yani sanki yıldızlardan bir sonuç çıkarmaya çalışıyormuş gibi mevkilerini, ittisallerini gözden geçirdi, inceledi yani. Demek ki o da, Hazreti İbrahim de kavminin sahip olduğu yıldızların hareketlerini izleme ve okuma bilgisini biliyordu. İnceledi. Onlar müneccim oldukları için o da onlarla istidlal ediyormuş gibi görünerek, yani onların yöntemini kullandığını göstererek ben keyifsizim dedi. Onların tekliflerinden rahatsız olduğunu kastediyordu aslında. Hastayım deyince fetevellev anhu mudbirin, arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler. Yani gerçek bir hastalık, bulaşıcı veya işte onlara zarar verecek bir hastalık zannettiler. Halbuki Hazreti İbrahim orada, işte bunun bir adı var da şu anda tam hatırlayamıyorum arkadaşlar, beyaz yalan mı deniyor? Yani sen bir şey kastediyorsun, karşındaki başka bir şey anlıyor ama onun öyle anlaması senin daha çok işine geliyor. Yani sen hem yalan söylememiş oluyorsun hem de karşındakini kandırmış oluyorsun, yönlendirmiş oluyorsun, öyle diyelim. Efendim hastayım, yani beni hasta ediyor sizin bu teklifiniz. Putlara tapma teklifiniz gibi, hastayım, hasta oldum diyor. Ama onlar bunu gerçek fiziksel bir hastalık zannediyorlar ve başından kaçışıverdiler. Hastalıktan, taundan korktular. Kalanını arkadaşlar yarın okumaya devam edelim. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olun. Süremiz doldu. Sorularınız varsa biraz dışarıda yavaş yavaş çıkarken soruları alabiliriz.